Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeniden bir oto gündemle karşınızdayız. Tabii ki her hafta olduğu gibi ilk hatırlatmamızı yapmak istiyoruz. Daha önce bizleri izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen bizlere destek olmak için, YouTube algoritmasına öne çıkmak için ne yapmanız gerekiyor? Bu programı beğenebilirsiniz, bu videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz linki veya bizlere yorumla, emoji bile olsa destek atabilirsiniz. Tabii ki bunlar bizim daha işte YouTube'da öne çıkmamızı sağlayacağı için daha fazla motivasyon kaynağı oluyor diyoruz. Ve hemen sevgili Barış Çankı ile aslında bu haftanın olayına başlıyoruz ki biraz böyle ayağın tozuyla geldiğini biliyorum. İşte
evet.
Antalya'dan geldin, Hyundai Inster'ın, bu benim çok sevdiğim arabanın lansmanından geldin. Ben de bugün çarpıcı açıklamalarda bulunacağım Inster'la ilgili tabii bu arada. O yüzden saklıyorum bu tarafa.
Hadi bakalım.
Çünkü biliyorsun favorimdi ama işte ne oldu, ne değişti diye fiyat meselesi her zaman tamamen duygusal konular malum olduğu üzere konuşacağız.
Aynen öyle.
Bir taraftan da Tesla'nın aslında bu hafta yeni bir olayı oldu. Bugünlerin bir konusu. Elon Musk'a da hatta böyle bir tepki gösterdiler. Kardeşim ne yaptın falan diye işte Türkiye IP'sini kapattı diye bir eleştiri vardı. Ama ya biz bu satın alınma meselesinin zorluğunu defaatle konuştuk. Yani çok kolay olmuyor
evet.
Bu iş. Bir daha buraya girmeyeceğiz ama yani orada bir VPN ile alınabiliyordu, alınamıyordu tarzındaki zorluklar devam ediyor. Fakat alan da alıyor. Yani işte oradaki dedikodu kazanı da biraz fazla kaynadı bana göre. Çünkü alabilen de çok. Yani işte alınmıyor, hayır mümkün değil diyen canlı yayınlarda gördüğümüz kadarıyla alanlar da var. Yani hiçbir böyle ekstra bir şey yapmadan alan da var. Alamayan da var. O yüzden zannediyorum bu biraz böyle o hype devam ettiği sürece bu olay da sürecek. Biz de bunu böyle işte arada söylemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Ama biz...
Ya çok başarılı yönetilemedi. Hani senin de dediğin gibi bunu daha önce de geçtiğimiz haftalarda böyle konuşmuştuk işte. Çünkü hani bu VPN meselesinden önce de şey olmuştu. Yok işte bazı dönemlerde işte söylediklerinden 5 dakika erken araçlara envantere attılar. Bazılarında 30-40 dakika geç attılar gibi gibi. Hani sıkıntılı süreçler de oldu. İnsanlar sonuçta beklerken belli bir saat veriyorsun ve o saatte insanlar hani o arabayı almaya çalışıyor, envantere koyduğun arabayı. O yüzden bu tarz şeyler de olmuştu. Senin dediğin gibi en son olay işte bu VPN muhabbeti oldu. Hani Türkiye'de VPN kullanmayanlar giremedi, satın alamadı ama VPN kullananlara açık olduğu için onlar alabildiği gibi. Hatta dediğin gibi böyle Elon Musk'a da bir mektup yazıldı bununla ilgili. Bir şikayet mektubu da diyebiliriz buna. Vallahi hani süreçte böyle ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakalım
evet.
Özellikle bu mektuptan sonra Elon'dan bir Türkiye mesajı gelecek mi? Merakla bekliyoruz bu durumu.
Ben özellikle senin geçtiğimiz hafta anlattığın konuyu çok önemsiyorum. Yani Türkiye şu an Tesla için önemli bir pazar. O yüzden de buraya önem vermesi gerekiyor. Bu sorunu da çözmesi gerekiyor. Çok basit ve
evet.
Çok gerçekten yakın bir konuydu. Bu arada ben de tabii aslında neden evde olmadığımı da açıklayayım. Ankara'da AI Tomorrow Summit adlı bir zirvedeyim. Bir yapay zeka zirvesi. O yüzden şu an sizlere Ankara'dan bu farklı bir mekandan ve farklı bir donanımla, ekipmanla sesleniyorum. Bu anlamda bir işte sesle ilgili teknik bir sorun olursa da hatamız affola, kusurumuz affola diyorum baştan. Ve hemen ilk haberimize geçiyoruz. Beklenen bir araç Türkiye'ye de geldi diyoruz.
Evet.
Ama nedir, nasıl özellikleri? Çünkü geçen hafta Ford'u anlattığımda ben bekledik evet geldi ama nasıl geldi demiştin, sen anlatmıştın. Aynı şeyi MG için de merak ediyoruz. MG7 Türkiye'de ama durum nasıl, yine sevgili Barış Şankı'dan öğrenelim.
Evet, dediğin gibi merakla beklenen bir modeldi. Çünkü biliyorsun son dönemde özellikle Türkiye pazarında Çinli markalara yönelik büyük bir ilgi söz konusu. Her ne kadar işte Çinli araç alınmaz, Çin'de üretilen araç işte sıkıntılıdır şeklinde böyle şeyler gelse de gerçekten hani baktığımızda son noktada tüketici tarafında ciddi bir ilgi olduğunu her zaman görüyoruz. İzlenmelerden de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü Çinli üretici dediğin zaman gerçekten bu noktada ilgi artıyor. MG7 de Türkiye pazarına gelmesi beklenen modellerden bir tanesiydi. Çünkü her ne kadar artık SUV'ler ele geçirmiş diyorsak da pazarı, Türkiye bir sedan ülkesi. Şu anda gerçekten hep böyle yeni satılan modeller hep SUV crossover tarzında olduğu için aslında sıfır otomobil pazarında böyle SUV'nin baskınlığını görüyoruz. Ama sedanlar da böyle kendini göstermeye başlasa ciddi oranda onların da seveni mevcut ülkemizde. O yüzden MG7 de bir sedan modeli olarak, hatta fastback silüetine sahip bir sedan modeli olarak ilgi çeken modeller arasında yer alıyor. Türkiye'de satışa sunuldu. Daha taze bugün. Biz bunu 23 Mayıs Cuma günü çekiyoruz. Bugün lansmanı gerçekleştirildi. İki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Passion ve Excellence olmak üzere. Tabii ki Excellence Red Edition isimli bir üst seçenek de var ama onda sadece aracın iç mekandaki kırmızı döşemeler geliyor. Yani kırmızı renkte bir döşeme renk seçeneği geliyor. Onu tam olarak hani donanım seviyesi olarak saymamak lazım. İki farklı seviyede başlangıç fiyatı 2.470.000 TL, Excellence'da 2.690.000 TL'ye kadar çıkıyor. Evet, şimdi hani mutlaka tabii denecek yani D segment bir araç olmasına rağmen Çinli diyoruz, hani ucuz arabalar diyoruz, neden bu kadar fiyatlar yüksek? Hemen onu başta söyleyelim, zaten biliyoruz artık, Chery'den de çok yakından biliyoruz. Benzinli olsun olmasın, hatta özellikle benzinlerde %50 ilave gümrük vergisi getirildi Çin menşeli araçlara. Yani bu araç üzerinde işte normal gümrük vergisinin ve işte olması gereken ÖTV'sinin ve KDV'sinin üzerine %50 ilave gümrük vergisi yer alıyor. Yani toplamda bütün bunları topladığımızda aracın üzerinde nereden bakarsan bak %160 civarında bir vergi söz konusu. O yüzden bu fiyat bu noktalara gelmiş durumda. Yani eğer %50 ilave gümrük vergisi olmasaydı belki de bu aracın başlangıç fiyatını 1.7 milyon seviyelerinde görüyor olurduk. O zaman da gerçekten D segment bir araç için, sedan modeli için gerçekten güzel bir fiyattan söz ediyor olurduk. Ama şu an ek vergiyle beraber gördüğümüz gibi 2.5 milyon seviyelerinde bir başlangıç fiyatı var. Otomobilin teknik özelliklerine bakacak olursak 4884 mm yani 4.9 metrelik bir gövde uzunluğu var. D segment olduğunu zaten söylemiştim. Baktığımız zaman 2778 mm bir aks mesafesi var. Oldukça büyük ve güzel bir araç, ama buna karşın yani bu kadar büyüklüğe ve segmentine karşın 375 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bagaj hacmi de büyük ihtimalle bu küçüklük işte fastback silüetinden biraz kaynaklanıyor, ama hani segmenti için çok çok küçük bir bagaj hacmi olduğunu söylemek lazım. Çünkü daha küçük segmentlerde daha büyük bagaj hacmi sunan modellerde yok değil. Burada biraz dikkat çeken bir detay oldu açıkçası bu 375 litrelik bagaj. Tabii ki benzinli bir araç MG7. Turbo benzinli motorla birlikte geliyor. 170 beygir maksimum güç ve 275 Nm maksimum tork üreten ve bunu 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktaran bir otomobilden söz ediyoruz. Son hızı 200 km/saat ve fabrika verilerine baktığımızda birleşik yakıt tüketimi 7 litre civarında. Tabii ki hani mutlaka gerçek kullanımda fabrika verilerinin üzerinde olacaktır yakıt tüketimi. Çünkü büyük bir araçtan söz ediyoruz, ama fabrika verileri en azından aracı şimdilik test edip göremediğimiz için bu şekilde bunu da aktarmış olalım. Passion donanım seviyesi ve Excellence donanım seviyesi olduğunu söylemiştim. Passion da aslında hani çok boş bir versiyon değil. Tabii ki Excellence'ın güzel onun üzerine kattığı donanımlar mevcut, ama Passion'da neler geliyor ona bir bakalım. Dörtlü egzoz çıkışı iki versiyonda da var. Passion donanım seviyesinde de bunu aktarmışlar ki otomobili gerçekten sportif ve performansı gösteren detaylardan bir tanesi bu olmuş. Yani Passion'da bunu kesmemeleri iyi olmuş açıkçası. LED ön arka farlar geliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 hoparlörlü ses sistemi, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve bel desteği geliyor. Bu Passion donanım seviyesinde yolcu koltuğu manuel olarak ayarlanıyor. 33 inçlik Uniscreen adı verilen işte dijital gösterge ekranı ve multimedya ekranından oluşan o dijital panel yine Passion donanım seviyesine itibaren standart olarak sunuluyor. Çift bölgeli otomatik klima, kablosuz şarj cep telefonları için, adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni gibi birçok özellik geliyor. Geri görüş kamerası var. Bunda 360 derecelik görüş sistemi yok, yani çevre görüşü yok. O Excellence ile itibaren geliyor. Excellence tabii demiştim hani güzel şeyler getiriyor bunun üzerine bir fiyat farkından dolayı. Nedir bunlar? Açılabilir panoramik cam tavan yine bu Excellence ile beraber geliyor. Ön sis farları, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan hafızalı yan aynalar, hafızalı sürücü koltuğu, özel tasarıma sahip heritage koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, diğerinde manuel olduğunu söylemiştim. Isıtmalı ön koltuklar yine güzel bir konfor açısından iyi bir donanım. Ambiyans aydınlatma, otomatik kararan dikiz aynası ve 360 derece kamera az önce söylediğim Excellence'dan itibaren geliyor. Bu donanım seviyesinde standart olarak sunulmayan iki tane opsiyon mevcut. Bunlardan bir tanesi head-up display, bir tanesi de 9 hoparlörlü Bose ses sistemi bu şekilde geliyor. Dediğim gibi yani Passion donanım seviyesi de aslında böyle çok boş bir araç değil, ama Excellence'da gerçekten ilave olarak sunulan konfor açısından güzel donanımlar söz konusu. Fiyat, evet dediğim gibi hani başta söylediğimi tekrarlamış olayım. Fiyat yüksek. Baktığımız zaman özellikle D segment modellerde Superb'e baktığımızda, Skoda Superb'e ki hani gerçekten iç hacmiyle olsun, sunduğu donanımlarla olsun sevilen
bir kanıtlamış bir araçtan bahsediyoruz.
Evet, aynen öyle. Giriş seviyesinden itibaren hani en boş paketinden itibaren hafif hibrit versiyonu 1.5 hafif hibrit versiyonla birlikte 3 milyon seviyesinden 2.9 milyon küsür, yani 3 milyon kabaca diyebiliriz ona, 3 milyon seviyesinden ona da yakın bir fiyat aslına baktığımızda, ama arada ciddi bir, yani giriş seviyesi olarak arada ciddi bir fiyat farkı söz konusu. Keşke hani ilave vergi olmasaydı, 1 milyon küsürlük fiyatlardan söz ediyor olsaydık, o zaman MG7 için çok başka konuşuyor olabilirdik.
Evet, çok güzel anlattın. Hiç üstüne ekleyecek çok bir şey yok gibi görünüyor anladığım kadarıyla, ama şu belli yani bunu tabii elektrikli olmadığı için başka, ama yani benzinli bir araçtan bahsediyoruz, evet. Ama yine de hani insanlar tabii Çinli bir otomobil alırken biraz daha avantaj bekliyorlar. Ama şimdi bahsettiğin sebeplerden dolayı da öyle bir avantaj yok ve olmayacak belli. Evet. MG'ye tavsiyemiz bir an önce Türkiye'de gelsin, fabrikasını açsın. Teşviklerden yararlansın. Bizi de kurtarsın bu dertten. Yoksa öbür türlü yani süper varken şimdi gerçekten gelme yani, çünkü bunu yarın bir gün satacaksın, alacaksın falan, onları düşündüğünde bu biraz riski yani gibi görünüyor benim anladığım kadarıyla. Hemen sonraki aracımıza geçelim. Beklenen araçlardan Hyundai Inster. Hani ben de beklediğim, bizden Tunağan ve Enes'in de beklediği Inster yakasında lansman, tabii lansmana da gittiğin için lansmanda nasıldı onu da senden öğrenmek isterim.
Antalya lansmanı güzeldi, keyifliydi. Fiyatlar tabii ki beklentimizin bir tık üzerinde oldu. Bunu da zaten lansmanda ilettik ama cevaben işte yapabileceğimiz maksimum şekilde hani en dip fiyatı uyguladık dediler. Fiyatın biliyorsun 1 milyon 319 bin TL olarak açıklandı. Açıkçası hep bir şöyle bir beklenti vardı. Hani Inster 1 milyon 1.1 milyon seviyesinden gelir mi diye. O çok iyimser bir beklenti olduğunu zaten sürekli dile getiriyordum. Evet. Evet, çevreme de söylüyordum, dile getiriyordum. O fiyatlardan gelmesi çok mümkün değil diye. Gördüğümüz gibi 1 milyon 319 bin TL ama bana göre hani en azından bir 100 bin TL biraz daha aşağıda olabilseydi fiyatı. Belki de büyük bataryalı değil de küçük bataryalı seçeneği getirerek menzil düşük olsa bile belki fiyat bandını, giriş seviyesinde fiyat bandını biraz daha aşağıda tutabilirlerdi. 1 milyon 200, 1 milyon 250 seviyesinde olabilirdi ama üst seçenekten yani üst donanımdan geldiğini görüyoruz. 1 milyon 319 bin TL'lik fiyatla. Otomobil gerçekten keyifli. Özellikle A segment bir SUV olarak geçiyor ama hani zaten aracın yani yakından baktığınızda yanına gittiğinizde bir SUV, yani A segmentten de ne kadar SUV olabilir aslında baktığınız zaman, ama çok da SUV olduğunu söylememek lazım.
SUV'nin tanımını ne kadar değiştirdik. Yani SUV eskiden SUV dediğimizde yani Hummer'da bir SUV'ydi sanki, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Ya Hummer'a SUV diyorduk. Ya şimdi Hummer'a SUV dediğin yerde Instra'da yani A sınıfı SUV dersek de olur mu bilmem yani, gerçekten olmuyor ama işte hadi neyse öyle.
Ya SUV segmenti dediğin gibi tamamen karma karışık hale gelmiş durumda, biliyorsun yani Türkiye'de Egea Cross'a da SUV diyoruz. Onun gibi farklı böyle hani biraz hafif yerden yükseltilmiş modellere de SUV diyoruz, o yüzden tamamen karışmış durumda. Instra dönecek olursak dediğim gibi çok keyifli bir model. İç mekanda A segment olduğunu asla hissettirmeyen bir model. Gerçekten iç mekanda ferahlığı çok güzel yansıtılmış. Sanki bir B segment bir aracın içerisinde oturuyormuş gibi bir hissiyat var. Onun dışında Hyundai zaten Inster modelinde pratik kullanıma da çok önem vermiş. Yani arka koltuklar ileri geri kaydırılabiliyor. Arka koltuklar tamamen yatırılabiliyor. Ön koltuklar tamamen yatırılabiliyor. Bu sayede hani araç sanki A segment bir otomobil olmasına rağmen içine böyle şişme yatak atıp iki kişi çok rahat konaklayabilir gibi bir durum söz konusu. Gerçekten bu noktada başarılı bir işe imza atmışlar. Onun dışında sanki hani yolda giderken atıyorum uzun yolda arkaya oturup ön yolcu koltuğunu tamamen öne doğru katlayıp ayaklarınızı da uzatabilirsiniz. Sanki böyle hani şeylerde olan, makam araçlarında olan bir özellik A segmentinde bir otomobilde sunuluyor olması bence çok güzel. Çünkü hani uzun yolculuklarda biliyorsunuz ayaklar sabit kalıyor, şişiyor, yoruluyor bilmem ne. Ayaklarını uzatıp keyfine bakabilirsin bu noktada. Çok güzel, güzel özellikler sunmuşlar burada. Tabii ki aksesuarlar da var. Çeşitli ön yolcu koltuğunun arkasına istersen şey bağlayabiliyorsun, masa katlanabilir, masa bağlayabiliyorsun, bunun gibi aksesuarlar. Yani çok güzel otomobilin içini renklendirmişler, bu noktada güzel bir işe imza atmışlar diyebiliriz. Teknik özellikler bakımından zaten teknik özellikleri çok konuşmuştuk ama yinelemiş olayım burada. Türkiye pazarında advanced donanım seviyesiyle beraber geliyor. 84.5 kW'lık yani 115 beygir güç ve 147 Nm tork üreten bir elektrik motorla beraber geliyor. 46 kWh net kapasiteye sahip NMC batarya. Burada Hyundai hala LFP'ye geçiş yapmış değil. İlerleyen süreçte kullanmayı planlıyorlar ama Inster'da yine NMC, nikel manganez kobalt katotlu, biraz daha hani maliyetli diyebileceğimiz bir batarya kullanılıyor. Belki hani fiyattaki yükseliş buradan da kaynaklı olabilir. Bu karma kullanımda WLTP'ye göre 360 km, şehir içi kullanımda 493 km'ye kadar bir sürüş menzili vaat ediyor. 360 km bu arada hani düşük görebiliriz ama A segment bir araç için yani kendi segmentinde en yüksek değere sahip otomobil olduğunu hatırlatmak lazım. Çünkü Türkiye pazarında geldiğinde gördük, daha üst segmentlerde, SUV segmentte bile olsa, B segmenti bile olsa daha düşük menziller sunan araçları görmüştük daha küçük bataryalarla beraber. O yüzden Inster bu konuda iddialı bir model olduğunu söylemek lazım. Çünkü şehir içi iddiası olan ve işte daha çok kadın kullanıcıları ve Z kuşağını hedefleyen bir model olmasına rağmen, yani çok uzun olmayan şehirler arası yolculuklarda da belki kullanılabileceğini bu menzille gösteriyor. Çok performanslı bir araç değil. Dediğim gibi 10.6 saniyelik bir 0-100 hızlanma süresi var ve 150 km saatle sınırlandırılmış son hızı. Bunu artık biliyorsun, elektrikli otomobillerde çok konuşuyoruz. Biraz menzil kaygısı, biraz da bataryanın sağlığını korumak adına amacıyla elektrikli otomobillerde 150-160 km saatlerle sınırlandırılıyor bu değerler. Bunu her zaman görüyoruz.
Ben bayılıyorum. Zaten. Bu sınırlamalara bayılıyorum. Gerçekten evet. Şahane.
Evet, dediğim gibi şöyle ölçülerine bakacak olursak 3.8 metrelik böyle kompakt bir araç. Buna rağmen 2580 mm aks mesafesi sunuyor. Şu detay ilgi çekici. Yani A segment, i10 boyutlarında olmasına rağmen aks mesafesi i20 ve B10'la aynı. Burada B segment kapasitesinde bir aks mesafesi sunuyor. Aslında iç mekandaki ferahlık da bu noktada çok güzel anlaşılabiliyor. İçine oturduğunuzda yani baş mesafesi noktasında hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü 1.6 metrelik bir yüksekliği var. Hani SUV çok denmez diyebiliyorum bu otomobil için, ama gerçekten baş mesafesi noktasında çok ciddi bir iş başarmışlar burada. Herhangi bir şekilde basıklık, bir sıkıntı burada hissetmiyorsunuz. Ben 1.80 boyundayım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunda tabii ki standart olarak sunulan sunroof'un, elektrikli açılabilir sunroof'un da payı var. Bu noktada güzel bir ferahlık sağlıyor o donanımda. Böyle bu şekilde. Az önce hani MG7'de bagaj hacminin küçüklüğünden bahsettik. Hani onu neden küçük diyoruz? A segment bir otomobilde bagaj hacmi 238 litre ile 351 litre arasında değişiyor. Arka koltukların kaydırılabilir olduğunu söylemiştim. Arka koltuklar en ön pozisyondayken 351 litrelik bir bagaj hacmi var. Arka koltukları tamamen katlarsak 1059 litreye kadar büyük bir bagaj hacmi bizleri karşılıyor. Donanımlar arasında oldukça dolu bir araç olduğunu söylemek lazım. Advanced donanım seviyesiyle gelmesine rağmen, ama bazı donanımlar kısılmış. Örneğin ambiyans aydınlatması yılın ilerleyen zamanlarında gelecek olan cross versiyona saklanmış. Onun dışında ön arka park sensörleri ve geri görüş kamerası var. Geri görüş kamerasını çok başarılı bulmadım açıkçası, ama daha iyi olabilirdi. Ama neyi kısmışlar burada? 360 derecelik çevre görüş sistemini kısmışlar kısılan donanım arasında ve tabii ki konfor tarafında elektrikli otomobillerde özellikle kışın en çok ihtiyaç duyulan şey koltuk ısıtma. Bu donanımda yer almayan özellikler arasında. Onun dışında birçok özellik Inster'da ısı pompalı ve PTC ısıtıcılı termal yönetim sistemi dahil olmak üzere birçok şey standart olarak sunuluyor. Ha, sunulmayan şeyler arasında şunu da belirteyim. VQL, yani araçtaki batarya ile çeşitli elektronik cihazlara güç sağlama sistemi de burada advanced donanım seviyesinde sunulmayan özellikler arasında yer alıyor. Yine bunun dışında i-pedal özelliği, biliyorsun özellikle elektrikli otomobillerde tek pedalla sürüş sağlayan, şehir içinde güzel bir konfor sağlayan özellikle yine Inster'da sunulmaya devam ediyor. Inster'la ilgili şimdilik söyleyeceklerim bununla sınırlı. Zaten lansmanla ilgili güzel bir deneyim videosu da paylaşacağız ilerleyen süreçte. Daha fazlasını merak edenler için o videoda gerekli bilgiler yer alacak.
Peki, şahane. O zaman ben çok böyle aşırı bir yorum yapmıyorum, ama tabii söylediklerin çok önemliydi. Neden işte hayal kırıklığına uğradığım yerler vardı, ama mecburen tabii Türkiye olunca bunları dikkat almamız gerekiyor. Bir eleştiri şöyleydi. Yani tabii ki diğer araçlar işte Bayon i20, i10 ya da işte bunların yanında bu fiyatı daha fazla düşüremeyeceğine dair bir eleştiri vardı. Yani eleştiri demeyelim, evet. O da bir bilgi diyelim buna. Yani tabii işte mecburen bazen de bu, çünkü ÖTV'den dolayı işte mecburen bu tip bir şey yapmak zorunda kalıyorsun. Onları da anlıyorum. Bir de Türkiye'de üretilen araçlar var. Yani o yüzden şimdi haklarını demeyelim. Yani evet, niye öyle yapmadın falan demesi kolay, ama bir de iş gerçeği var, işin gerçeği var. O yüzden çok bir şey demek istemiyorum. Fakat benim gönlümü biraz tabii bu hem mecburen fiyat ve biraz da şu iCar, yani Chery'nin iCar biraz çeldi gibi. Çünkü büyük bir araç. Fiyat avantajı, az önce bahsettiğimiz gibi, eğer Çinli otomobillerle ilgili konuyu, yani Türkiye'de üretim yapmazsa tabii ki o da yani gümrüğe gidecek belli ki. Ama değilse Türkiye'de böyle enteresan bir fiyat gelir de işte üretim yapma konusursuz bu biraz netleşirse o zaman sanki hani ciddi bir alternatif olabilir bu Instra. Çünkü araç çok güzel ve çok keyifli bir araç o da. Yine elektrikli. Aynı bahsettiğimiz avantajlar orada da var. Tabii ki buraya geldiğinde ne gibi dezavantajlar olur? Yani neler kısılır, ne değişir onu bilemiyorum, ama araç sanki o da böyle hit olabilecek, Instra gibi hit olabilecek bir araç olarak görüyorum. Onu merak ediyorum. Fakat tabii cross çıkmadığı için üzülmüştüm. Neden olduğunu senden öğrenmiş olduk. Bekleyeceğiz.
Gelecek, evet.
De kıstıkları için de biraz hani bakalım ne olacak, gelsin diye bekleyeceğiz ki zaten hani keyfi bir beklemeliyiz. Yani sanki hani var bugün gideceğim hemen alacaktım gibi bir şey söz konusu değildi ama bakalım göreceğiz bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Videoyu heyecanla
geçmeden son iki şey söylemek istiyorum. Evet. Son iki şey. Birincisi senin de dediğin gibi hani farklı modeller özellikle Türkiye pazarında satışa sunulacak ilerleyen zamanlarda ki biliyorsun şimdi yine bu hafta konuşuyor olacağız. Bu bölümde BYD'nin Seagull isimli bir giriş seviye elektrikli modeli var. Avrupa'da satışa sunuldu. Dolphin Surf olarak farklı bir isimle satışa sunuldu. Türkiye pazarına da ilerine bu yıl belki olmaz. Bu yıl Atto 2 modeli gelecek ama belki de 2026 yılında Türkiye'ye gelir Dolphin Surf olarak. Bilemiyorum şimdi marka getirmeyeceğiz deyip de getirebiliyor veya erteleyebiliyor. Bunun gibi farklı şeyler olabiliyor. O geldiğinde ve Tesla'nın biliyorsun Model Q isimli ucuz versiyonu var. Artık yavaş yavaş Avrupa'daki üretim, Berlin'deki üretim hatları ona da hazırlanmaya başlıyor. Kapasiteler ona da ayrılmaya başlıyor. O da daha ucuz bir fiyatla muhtemelen Türkiye pazarında satışa sunulacak. Bu 1.3 milyonluk fiyat onlar geldiğinde ne düzeyde kalacak? Hani onu da merak ediyorum açıkçası. Hani şu an yapabildiğimiz dip fiyat bu diyorlar ama onlar geldiğinde böyle dişli iddialı rakipler geldiğinde nasıl bir yol izleyecekler gerçekten bu konuda merak ediyorum. Çünkü baktığın zaman hani Model Q da geldiğinde veya işte Dolphin Surf de geldiğinde ki Dolphin modeli zaten şu anda 1.365.000'lerde Dolphin Surf geldiğinde çok daha aşağıda bir seviyelerden gelecek. Bu yüzden Instagram'dan daha ucuz bir model olacak. Model Q da aynı şekilde Tesla Model Q da şu an öyle isimlendiriliyor tabii ama belki hani başka bir isimle gelebilir. O da büyük ihtimalle yine uygun fiyatlı bir araç olacak. O yüzden bu konuda ciddi bir rekabet ilerleyen süreçte Inster'ı bekliyor olacak. Bir ikincisi belki merak edenler vardır. Lansmanda öğrendiğimiz bir bilgi. Onu da aktarmak istiyorum. Inster'da bağlantılı servisler, hizmetler yok. İnternet bağlantısı yok ama şöyle bir şey öğrendik. 2026'nın başından büyük ihtimalle Aralık deniyordu ama 2026'nın başına kalacak. 2026'nın başından itibaren makyajlı Ioniq 6 ile birlikte Türkiye'de Hyundai bağlantılı hizmetleri devreye almaya başlıyor. Tabii kademeli olarak diğer modellere de getirecek ama şunu sorduğumda net bir bilgi alamadım. Yani bu bağlantı hizmetler geldiğinde şu an satılan modeller hani bu donanım var mı? İnternet bağlantı onlara da getirilecek mi şeklinde sorduğumuzda bununla ilgili net bir yanıt alamadık. Şu an için bu durum belli değil yani bunu evet, da söylemiş olalım.
Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. İyi de sormuşsun, yakalayıp sormuşsun, sıkıştırmışsınız belli ki Hyundai'cileri. Ama bu tabii çok kritik bir detay. Rekabet olduğunda işlerin nasıl değiştiğini daha önce başka şekillerde gördük. Tesla ile, BYD ile veya başka araçlarla evet, gördük. O yüzden rekabet candır. Mutlaka daha iyi birileri çıksın, etsin, fiyat kırılsın. Bize yarasın. Yapacak bir şey yok. Yani onlar da tabii kazansın, kazanmasın demiyorum ama rekabet olmayınca istediğin gibi at koşturuyorsun. Olmadığında kötü. Evet efendim. Hemen sıradaki haberimize geçelim madem öyle. Çok enteresan bir araç aslında. Zenginleri yeni oyuncağı demiş bu.
Evet.
Biz Bakbaş. Hakikaten öyle mi? Microlino.
Yani baktığın zaman çok ilginç bir model. Hani bu başlık yakışır mı yakışmaz mı çok bilemiyorum. Bence yakışıyordu aslında. Çünkü baktığın zaman hani hep konuşuyoruz ya Türkiye'de neden 1 milyon seviyelerini bu otomobillere örneğin Inster için neden 1 milyon seviyesini göremiyoruz? Yani bunun cevabı işte burada. Microlino hani Inster gibi bir otomobil bile diyemeyeceğimiz, 4 tekerlekli elektrikli motosiklet diyebileceğimiz, belki Citroen Ami'nin, işte Fiat Topolino'nun bunlar gibi onlara rakip bir segmentte yer alan, otomobil bile olmayan bir araç Türkiye'de 980 bin liradan satışa sunuldu. Biz hani o dönemde Ami geldiğinde işte 400-450 bin liralık fiyatlar, hatta ilk geldiğinde 300 bin küsürdü herhalde. Şu an fiyatını tam bilmiyorum ama hani o seviyelere bile çok yüksek derken aynı segmentte bir aracın yine aslına baktığında hani yani benzer boyutlara sahip, işte kapısı ilk tanıtıldığında zaten böyle tasarımı ilginç gelmişti bize. Kapısı önden açılıyor, önden erişim sağlıyorsun içeriye. Hani böyle 4 tekerlekli elektrikli motosiklet diyeceğimiz bir araç 980 bin liradan Türkiye'de satışa sunuluyor. Aslında bunun net cevabı neden Türkiye'de hani 1 milyon seviyelerine, 1.1 milyon seviyelerine elektrikli otomobil göremiyoruz? Alın size cevap yani. Bu araç bile 980 bin liraya geliyorsa ortada ilginç bir durum söz konusu diyebiliriz. Bu arada Türkiye'ye Borusan Otomotiv Grubu tarafından geliyor. %100 elektrikli bir araç. Baktığımızda yani bu arada Microlino Light versiyonu, yani aslında kendi versiyonu bile 980 bin lira değil. Biraz daha hafifletilmiş, biraz daha ucuzlatılmış versiyonu 980 bin lira. Microlino'nun kendisi baktığımızda fiyatına 1.262.000 TL bir fiyatı var. Aslında neredeyse biraz daha zorlasan Easter'la aynı fiyata gelecekmiş Türkiye pazarına. Peki neler sunuyor? Yani tasarımına baktığımız zaman evet gerçekten ilginç bir tasarım var. Üzerinde hani farları bile aracın üzerinde değil de sanki böyle yan aynalar, yuvarlak farlar koymuşlar. Önünde 3 parçadan oluşan boydan boya uzanan ince bir LED ışık imzası var. Böyle hani insana direkt şunu da düşündürüyor. Önden bir kaza durumunda araçtan nasıl çıkacaksın? Çünkü kapısı önde. Hani bu konuda güvenlik konusunda ciddi bir endişe yaratan bir durum da söz konusu. Çünkü biz şeye bile diyoruz ya hani elektrikli arabada şarj girişini ön tarafa koyuyorlar. Ya önden çarpsan sıkıntı olmayacak mı bu şarj portuna diyoruz. Bu aracın doğrudan erişim yeri kapısı ön tarafta yani. Hani böyle bir durum da söz konusu. Böyle ufak bir araçtan söz ediyoruz. Hani neden bu kadar yüksek bir fiyat diyorum? Çünkü 45 km saat maksimum hıza çıkabiliyor. O yüzden aslında baktığında işte otoyollarda, köprülerde yine tıpkı Citroen Ami gibi hani bu aracı kullanamıyorsun. Light versiyondan bahsediyorum bu arada. 95 km menzil sunuyor. Tabii ki Microlino baktığın zaman 90 km saat hıza çıkabiliyor. O yüzden bunu otoyolda da kullanabiliyorsun. Onun menzili tabii ki biraz daha yüksek. 228 km'lik bir menzil sunan batarya ile birlikte geliyor. Microlino da bu arada Light'ta değil, Microlino'da klima özelliği de donanımlar arasında yer alıyor. 0-50 hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. Baktığımız zaman hani yani çok da performanslı bir araç değil. Küçük bir elektrik motoru bulunuyor bu araçta. Light'ta 0'dan 100'e 2 saatte 0'dan 100'e 80'e 2 saatte doldurulabiliyor batarya. Microlino'da ise 5,5 saatte şarj oluyor. Yine böyle uzun şarj sürelerinden bahsediyoruz aslında. Çok böyle hani DC şarj kapasitesi gibi durumlardan söz edemediğimiz için. Zaten küçük bataryalar var bu araçlarda biliyorsun. İki modelde de 2 kişilik kapasite var bu arada. Bagaj hacmi 230 litre. Böyle güzel değerler var. Onun dışında işte maksimum tırmanma kabiliyetine baktığımızda %18 olarak belirlenmiş. Ama %22 eğimde maksimum yükle 25 km saat hızla veya bir kişiyle 35 km saat hızla gitmenin mümkün olduğu belirtiliyor. İlginç detaylardan bir tanesi yine aslında ilginç diyorum ama bunu yine Citroen Ami gibi o segmentte görmüştük. 4 tekerlekli elektrikli motosiklet sınıfında olduğu için 16 yaşına itibaren B1 ehliyete sahip kişiler de bu otomobili yani bu aracı kullanabiliyor. Bunu da söylemek lazım. Yine fiyatlar şaşırtıcı. Çok yüksek. Bana göre çok çok yüksek. Hani böyle belki 3 tane, belki 5 tane, belki bilemedin 100 tane satabilir. O yüzden hani Yusuf da zenginlerin yeni oyuncağı şeklinde bir başlık atmış buna. Böyle yüksek fiyatlar var yani. Biz hani bizim halkımız, bizim tüketicimiz normal elektrikli otomobillerde 1 milyon seviyelik fiyatlar beklerken böyle 4 tekerlekli elektrikli motosiklette 1 milyonluk fiyatlar görmek insanın canını sıkmıyor değil açıkçası. Yani bu kadar söyleyeyim. Sen anla.
Çok güzel söyledin. Ben bayıldım anlattıklarına. Hepsinin altına artı imza olarak atıyorum. Hakikaten yani ya ne söylesen elinde kalıyor söylediklerin. Yani hani işte tek kişilik yani önden biniyorsun. Yani risk şusu busu bilmem nesi. Motosiklet 45 kilometre yokuş çıktım 25 falan filan dediğin zaman 1 milyona da satınca bunu yani işte 981 milyon yani bu satınca iş değişiyor. Bence de çok doğru. İşte fantastik oyuncak çok doğru. Yani o yüzden de dediğin çok haklı. Hiç üstüne fazla bir ben de çemkirmeyeyim. Yani zengin oyuncağı bence gerçekten Yusuf'un dediği gibi olabilir. Hani birileri bunu tercih edecektir. Seveni illaki vardır. Bekleyeni illaki vardır. O da zaten o tip bir satış rakamına tekabül edecektir. Yani Borusan herhalde Mini'nin elektriklisini daha çok satıyordur zaten. Zaten öyle. Hani oradaki ne yapacak yani? Herhalde daha böyle kamyonu falan olanlara böyle işte koyacak arkasına da oyuncağı götürecek gibi bir şey mi yapacak? Ne yapacak bilmiyorum. Hani herhalde çocuklara yani o da 16 yaşta bir de. Neyse peki hiç
şey... Bu arada Avrupa'da da hani Citroen Ami'ye göre gerçekten pahalı. Hani sunduğu özellikler de ona göre biraz daha iyi ama yani Türkiye'de aradaki fark gerçekten ciddi olmuş. Yani 1 milyon liralık bir fiyat gerçekten komik olmuş böyle bir araç için.
Recep İvedik'ten bir sahneyle şu, öyle bir fiyat yok diyordu. Aynı gibi. Evet, öyle kapatalım. Şimdi efendim sıradaki haberimiz Nissan Micra elektrikli olarak geri döndü. Micra'nın elektrikli dönmesi de bence yerinde bir karar. Ama tabii Nissan'ın geleceği nedir onu bilmediğim için senin yorumlarını bekliyoruz. Ne olmuş? Elektrikli olarak dönmüş. İyi mi dönmüş? Kötü mü dönmüş? Bakalım.
Evet, Micra bana göre aslında uzun zamandır zaten elektrikli olması gereken bir otomobil. Yani hani zamanında Leaf'i yapıp elektrikli araç pazarında ciddi adından söz ettirmiş bir markadan bahsediyoruz. Her zaman elektrikli araç pazarından Leaf'le böyle güzel bir giriş yapıp bu kadar da arkasından adım atmakta geç kalan bir marka olduğu için Nissan her zaman da bu konuda eleştirilerimizi yapıyoruz. Ama sonunda geç de olsa Micra modeli de %100 elektrikli olarak gelmeye başlıyor. İlerleyen süreçte zaten Türkiye'de de görmeye başlarız. Hani Türkiye'de göreceğiniz modellerden bir tanesi. Aslında Micra bize çok yabancı olmayacak. Neden? Çünkü yakında Renault 5'te Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek ve Türkiye'de satışa sunulacak. Bu arada hani fiyat olarak resmi fiyat açıklanmadı ama işte yapılan böyle şey paylaşılan şeylerde 1,5 milyon seviyelerinde bir fiyatla geleceğini görüyoruz burada. Nissan Micra'da aslında yine Renault 5 ile aynı altyapıyı kullanan Ampera Small adı verilen bir platformu kullanıyor. Aslında yani onun biraz kabuk değiştirmiş hali olarak da nitelendirebiliriz. Zaten hem böyle tasarıma baktığında hem de iç mekandaki o konsol kısmına baktığında iki model arasında biraz hafif benzerlik. Özellikle konsol kısmında, dış tasarımda çok değil de konsol kısmında aslında Renault 5'i temel alanı, aynı evet. temel alanını net bir şekilde görebiliyorsun. O yüzden teknik özellikler de aslında çok benzer. Yani çok büyük bir sürpriz yok. Sadece tasarım noktasındaki tasarımın da önceden zaten Nissan bir ipucu olarak paylaşmıştı. İlginç bir tasarımı var. Böyle baktığın zaman ön tarafta ince farlarla geliyor. İnce led farlarla geliyor ama o farları saran yuvarlak böyle gündüz aydınlatmaları var. Biraz böyle insan böyle gözüne benzeyen biraz kaş şeklinde, kirpik şeklinde, kaş mı diyelim, kirpik mi diyelim onu anımsatan
kaş, böyle yuvarlak. Mini kaşkay.
Evet.
Ben de bari birleştireyim, rezil bir espriyle olayı şey, mini kaşkay diyerek.
Aynen böyle ilginç bir tasarıma imza atmış. Yani güzel, şık görünüyor. Çünkü şehirli bir otomobil. Renault 5 gibi tıpkı şehir içi odaklı bir otomobil olduğu için daha çok böyle biliyorsun her zaman Renault Inster'da aynı şekilde konuştular. Renault 5'te aynı şekilde konuştular. Yine muhtemelen Micra için de aynı şeyi konuşacaklar. Daha çok şehir içi kullanımda kadın kullanıcıları ve gençleri hedefleyen bir tasarım var. Şirin hatlara sahip bir tasarımı olduğunu söylemek lazım. Yuvarlak hatlar biraz daha kendini gösteriyor. Yine böyle güzel tasarıma sahip çift renkli jantlar otomobili dinamik gösteriyor. Ön tarafta böyle güzel alt kısımda tampon kenarında böyle hafif yüzgeç kanat gibi görünen tasarım detaylarına yer verilmiş. Böyle güzel bir tasarımı var. Yan tarafta neyi görüyoruz? İşte arka kapı kollarının yine C sütununa, arka sütuna gizlendiğini görüyoruz. Taban siyah, gövde renginden farklı olarak bunu farklı versiyonlarda belki giriş seviyesinde farklı renkle alınamayabilir ama üst versiyonlarda böyle gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde görebiliyoruz. Arka kısımda yine öndeki farlarla uyumlu yuvarlak stop lambalarına, led stop lambalarına yer verilmiş güzel bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. İç mekanda dediğim gibi aslında Renault 5 ile ilgili bağlantısını daha net görebiliyoruz o dijital panelden, ekranlardan. 10.1 inç büyüklüğünde bilgi, eğlence ve gösterge paneli geliyor. 3 kollu direksiyon yine aslında baktığımızda otomobil kompakt ama ben bunu Inster'da da hissetmiştim bu arada. Yani Inster gerçekten küçük, kompakt bir otomobil ama direksiyon simidi olarak daha büyük Ioniq serisinde kullandıkları direksiyonu kullanmışlar. İçine ilk oturduğunda böyle insana biraz garip geliyor. Araç kompakt, direksiyon büyük. Yani biraz tezat oluşturuyor. Açıkçası ilk olarak baktığımda Nissan Micra'nın da bu şeyine fotoğraflarına baktığımda en azından belki içeriye oturduğumuzda hissiyat değişebilir ama şöyle araç kompakt yapıya sahip olduğunu ama direksiyonun birazcık o noktada büyük kaldığını görebiliyoruz. Yine alt üstü düzleştirilmiş, biraz daha sportif ve hani kullanırken biraz daha konforlu olması açısından böyle bir tasarıma yer vermişler. Dediğim gibi ekranlar zaten şekli şemali biraz daha Renault modellerine benziyor. Bilgi eğlence sistemi bu arada Google temelli. Nissan Connect uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebiliyor bu arada. İnternet bağlantısı da var. Apple CarPlay, Android Auto desteği mevcut bir multimedya sisteminde. Teknik detaylara baktığımızda 40 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuyor. Yine Renault modellerinde olduğu gibi 310 km ve 408 km WLTP menzili sunuyor. Türkiye'ye gelirse büyük ihtimalle belki de 410 km'lik menzil sunan versiyon gelecektir. 100 kW DC hızlı şarj desteği var. 30 dakikada %15'ten %80'e şarj olabiliyor batarya. Onun dışında virtüel özelliği de var. Virtüel özelliği söylemiştik zaten hani neydi? İşte aracın bataryasıyla çeşitli elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan güzel bir özellik. Özellikle böyle hani şehir dışına biraz hafif kaçamak yapıp kamp yapmak isterseniz çeşitli elektronik cihazlara güç vermesi açısından güzel bir özellik olarak olduğunu söylemek lazım. Motor seçenekleri 90 ve 110 kW olmak üzere değişiyor batarya kapasitesine göre. İlerleyen süreçte Avrupa'da satışa sunulacak. Belki 2026 yılında Türkiye pazarında da göreceğimiz yeni Nissan modellerinden bir tanesi olabilir. Bakalım fiyatlandırmada zaten hani belki Renault 5'te benzer olacaktır en azından. O şekilde söyleyebiliriz. Yine belki 1.5-1.4 seviyelerinde görebiliriz.
Evet, çok sürpriz bir durum yok. Göreceğiz bakalım. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Bence de direksiyon bu arada fotoğraflardan büyük görünüyor. Yani o dediğin konu da aslında önemli. Yani o küçüklükte bu, yani genel bir küçüklükteki büyük bir direksiyon, ki direksiyon yani hani, sürücünün direkt karşısında, otomobil içerisinde çok gördüğüm bir kontrol aracından bahsediyorsun ama tasarım çok etkiliyor. Dediğin çok doğru. Bu burada da öyle görünüyor ama tabii içine binmek lazım. Renault 5'te nasıl olacak onu görmek lazım belki. Hani orada biraz bakmak lazım belki. Ama hani şey gibi olmasın yani, işte Kaşkay'dan çıkarttım da buraya koydum direksiyonu böyle durdu gibi olmaması lazım. O yüzden yani ya da neydi bir de diğeri vardı biraz daha büyük olan. X-Trail'den çıkarttım buna koydum gibi durmaması lazım. Buna özel bir şey yapman lazım gibi gibi. Evet efendim, hemen sıradaki haberimize geçiyoruz vakit kaybetmeden. Bu sefer gene Çin yakasındayız ve hani Xiaomi'nin SU7'sinden sonra U7 resmen evet, tanıtılmış. Araçta yani evet yine tabii aynı SU7'de olduğu gibi dikkat çekici bir araç. Hani böyle yaptığın zaman hani ona SU demeseler de, buna deseler de SUV derdik bunu, hani öyle yapardık ama sen ne diyorsun? Ferrari havası denmiş. 835 kilometrede menzil diye başlık var. Ne diyorsun?
Evet, gerçekten dikkat çekici bir model. SU7'yi biliyorsun hani Xiaomi elektrikli araç pazarına SU7 modeliyle beraber girdi. Gerçekten hem üretim noktasında hem satış noktasında ciddi başarılar elde etti. Hep böyle koyduğu hedeflerin üzerine katlayarak, yani işte 35 binlik hedef koydu, o hedefi gerçekleştirdi, arttırdı, hani 100 bin adetlere, 120 bin adetlere kadar çıkardı. Gerçekten çok büyük bir ilgi gördü, çok büyük bir talep gördü. Hatta hala işte SU7 modelinde gerçekten teslimat noktasında böyle 5-6 aylara varan sıralar söz konusu bu noktada. Çünkü hani tasarım noktasında da gerçekten iddialı, hem teknik özellik bakımından hem de tasarım açısından iddialı bir model olduğunu söylemek lazım. Yine bu başarısını tabii ki U7 modeliyle de devam ettirmek istiyor. Her ne kadar ilk başta sedan çıkarmış olsa da baktığında otomotiv dünyası, Çin pazarı da dahil olmak üzere SUV'lere doğru evriliyor. Bunu da göz ardı etmeyen Xiaomi ikinci modelini böyle dinamik, ama yani asıl klasik, böyle klasik SUV çizgilerinde değil de daha dinamik, daha sportif hatlara sahip bir SUV modelle yapmak istedi ki hani silüeti biliyorsun az önce başta senin dediğin gibi Ferrari'nin SUV modeline çok benzetiliyor. Gerçekten de böyle silüet olarak çok benzeyen bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Teknik özellikleri de oldukça iddialı. Zaten U7 modeliyle birlikte hem üretim kapasitesini hem de satış adetlerini ciddi oranda arttırmayı planlıyor Xiaomi. Bu noktada U7 modeliyle birlikte hatta Çin dışına da farklı pazarlara da açılmayı planlıyor. Umarım yakın zamanda bu arada Türkiye pazarına da böyle giriş yaparlar ki SU7 ve U7 modellerini Türkiye pazarındaki rekabette de görmeye başlarız. U7 modeli teknik özellik bakımından neler sunuyor ona bir bakalım. Uzunluk açısından 5 metrelik uzunluğa sahip aslında büyük bir araç olduğunu söylemek lazım. Aks mesafesi 3 metre ciddi oranda, zaten bu da iç mekana ferahlık olarak yansıyacaktır. Ağırlık versiyona göre 2140 ile 2460 kilogram arasında değişiyor. Bu da aslında hani baktığımızda ağır bir araç ama zaten büyük bataryalar kullanılıyor bu araçlarda. O da zaten ağırlığı neden bu kadar yüksek olduğunu net bir şekilde açıklıyor diyebiliriz. Şöyle 3 farklı versiyonla geliyor. Baz versiyonda arkadan itişli 320 beygir. Yani hani baz versiyonda bile 320 beygir gibi dikkat çekici bir güç sunan bir araçtan bahsediyoruz. Arka aksa konumlandırıldığı için belki bu araçta hani biraz daha eğlenceli durumlar gerçekleşebilir. İşte drift gibi biliyorsun hani otomotiv dünyasında buna gerçekten meraklı olan insanlar var. Bu araçlarda arkada itişli olduğu için böyle bu tarz eğlencelere de izin veriyorlar. Sıfırdan 100 km saatte 5.8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 240 km saat. Elektrikli araçlarda her zaman diyoruz hani menzil kaygısı nedeniyle böyle 150-160 belki 180 km saatlerde sınırlandırılıyor ama Xiaomi bu noktada U7 modelinde cidden bu noktaya hiç değinmemiş. 240 km saati vermiş. İstediğin gibi hız yapabilirsin diye böyle bu durumu gerçekleştirmiş. 96.3 kWh saatlik lityum demir fosfat batarya ile geliyor. 835 km'lik bir menzil sunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu tek motorlu versiyon daha sonrasından açıklanmıştı ve seriye dahil edilmişti. İlk başta biraz daha belki bir 30-35 km daha az menzil sunan bir tek motorlu versiyon vardı. İlerleyen süreçte bu versiyonu devreye aldılar. 835 km gerçekten CLTC'ye göre olsa da, CLTC biliyorsun WLTP'ye göre biraz daha iyimser. Gerçek kullanımda biraz daha, yani WLTP'den biraz daha düşük olduğunu söylemek lazım menzil tahminlerinin, ama 835 kilometre düşsün gerçek kullanımda 550-600 kilometreye düşsün. Yani hani bu bile gerçekten uzun yolda bile yeterli.
Uğur uzun desem bile diyorsun yani gitti gidiyor.
Aynen öyle, yeterli bir menzil olacaktır. Pro versiyon 4 tekerlekten çekişli olarak geliyor. 2 elektrikli motorla 496 beygir gibi gerçekten yüksek bir güç sunuyor. Yani performans noktasında performans bekleyenler ciddi oranda pro versiyonu tercih edebilir. Azami hızı yine 240 km saat ve 0.100 hızlanmasını daha yüksek performans sayesinde 4.3 saniyede tamamlıyor. Yine aynı bataryası var. Yani 96.3 kWh saatlik lityum devre fosfat bataryayla 770 km menzil sunuyor. Baktığımızda aslında biraz daha yüksek performans ve 496 beygir güç gibi hani yüksek performansa rağmen menzil tarafında çok da yüksek düşüş olmadığını görüyoruz. Yani şöyle 65 kilometrelik bir düşüş yansımış burada. Aslında bu da aracın aslında ne kadar verimli olduğunu bizlere böyle işaret ediyor. En üst versiyonda Max versiyonu var. Yine aslında bu şeydeki gibi Su7 modelinde gibi isimlendirmiş. Max versiyonu serinin en güçlüsü. Yine 4 tekerlekten çekiş 2 elektrik motorlu 691 beygir. Yani neredeyse 700 beygir güç sunuyor. Maksimum hızı 253 km saat. Burada 13 puanlık gibi bir artış söz konusu. 0-100 hızlanmasını sadece 3.2 saniyede tamamlayan bir canavar gibi bir modelden söz ediyoruz burada. Bunda batarya kapasitesi biraz daha yüksek. Çünkü 700 beygiri beslemek o kadar kolay değil. 101.7 kWh saatlik büyük bataryayla 760 km menzil vaat ediyor. Aslında Pro ile neredeyse aynı menzili sunuyor bizlere. Dış tasarım olarak zaten boyutlarından bahsetmiştim. Dış tasarım olarak Su7 modeline çok benziyor. Sadece arka tarafta hani tasarımsal fark söz konusu ve tabii ki SUV olduğu için biraz daha dinamik tasarımı olsa bile biraz daha yüksek bir silüete sahip bir araç olduğunu söylemek lazım. İç mekanda oldukça sade bir tasarım benimsiyor. Yine Su7'de olduğu gibi. Gösterge, klasik gösterge paneli yok. Direksiyon hemen arkasında böyle ön camın altında boydan boya uzanan bir ince dijital panel var. Ta ön yolcunun önüne kadar uzanıyor. Böyle güzel bir deneyim sunuyor. Ortada ise artık ilk başta Tesla'dan alışık olduğumuz ama günümüzde birçok elektrik modelde gördüğümüz büyük dokunmatik multimedya ekranı tablet ekran şeklinde konsolun ortasına konumlandırılmış durumda. Onun dışında böyle hani çok böyle abartılacak işte burası çok abart olmuş şeklinde diyebileceğimiz bir tasarım dili yok. Oldukça sade böyle hemen orta konsolda bardaklıklara, depolama alanına ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesine yer verilmiş güzel bir alan karşımıza çıkıyor. Tabii ki ilerleyen süreçte daha fazla teknik detay belli olacaktır ama multimedya sisteminin Snapdragon'un 8 Gen 3 platformu üzerine inşa edildiğini görebiliyoruz. Elektrik sürüş asistanları ki elektrikli otomobillerde artık böyle şeylerden konuşuyoruz. Ne kaç beygir işte ne kadar torku vardan ziyade işte mesela bir multimedya sistemi, bilgi eğlence sistemi ne kadar işlem gücüne sahip gibi artık bunlar da bir tekerlekli bilgisayar olarak nitelendirdiğimiz için otomobilleri de bu araçlarda bunu görebiliyoruz ki zaten elektrik sürüş asistanları için bu sistemin toplamda 700 TOPS işlem gücüne sahip olduğunu görüyoruz. Gerçekten yüksek bir değer olduğunu söylemek lazım. Tabii ki bu gücü neyle sağlıyor? Nvidia'nın Drive AGX Thor çipine borçlu. Bu çip sayesinde böyle yüksek bir işlem gücü sunuyor. Tabii ki ön koltuklarda işte elektrikli ayarlanabilir ısıtma, havalandırma, masaj gibi birçok konfor özelliği sunuluyor. 508 litrelik büyük bagaj hacmiyle de aslında geniş aileler için ciddi böyle hani uzun yollarda konfor ve pratik kullanım vaat ediyor. U7 modeli bakalım hani neler sunacak, ilerleyen süreçte nasıl bir fiyatla gelecek, nasıl fiyatlandıracak bunu Xiaomi? Aynı başarıyı elde edebilecek mi Su7 modeliyle? Bunu daha sonraki süreçlerde göreceğiz.
Evet, biz Türkiye'de görmemiz için tabii bu aracı haliyle önce Xiaomi'nin Türkiye'de fabrika açması lazım ya da bir işte ortak bulacak bir şey yapacak öyle diyelim. Yoksa öbür türlü pek de kolay evet. Görünmüyor anlattığın kadarıyla. Ama tabii güzel araç. Anlattıklarını da bakılırsa, arabanın şekil haline bakılırsa çok tatlı görünüyor. Bakalım SU7'den sonra YU7 de bu beklenen başarıyı elde edecek mi onu göreceğiz. Geliyoruz efendim bugünün son haberine. Bu seferki olayımız aslında Dolphin. Sen söylemiştin zaten Dolphin Surf diye BYD'nin yeni aracı. Ki aslında evet. Easter'la da rakip olacak gibi görünüyor. Ve başka bu düşük maliyetli araçlara da rakip olacak gibi görünüyor. Kim kimi döver hemen Barış Çankı'dan öğreniyoruz.
Evet aslında ilk başta bunu söylemiştim. Instar hani bu Dolphin Surf Türkiye'ye geldiğinde hani ne yapacak o zaman şeklinde veya işte Tesla'nın Model Q'su Türkiye'ye geldiğinde ne yapacak şeklinde gerçekten ciddi oranda uygun fiyatlı modeller. Ha şimdi BYD diyoruz. BYD dediğimiz zaman orada bir duruyoruz. Neden? Çünkü hani fiyatlar gerçekten olması gerekenden yüksek Türkiye pazarında. Hani bunu her zaman söylüyoruz. Yine Dolphin Surf'te de benzer şeyi uygular mı? Ama yani aynı şeyi uygulasa bile zaten Dolphin'in şu anda 1.365.000 TL'lik fiyat bandında olduğu bir seviyede Dolphin Surf'ü zaten hani Instagram'dan pahalıya satmak çok da mümkün olmayacaktır Türkiye pazarında, ki Avrupa'da da satışa sundu bu arada. Hani haberimizin konusu o, Dolphin Surf olarak. Normalde ismi Çin'de Seagull ve hani baktığımızda daha sonrasında geçtiğimiz yılda yani 2025'in başlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam, yapılan indirimle beraber Çin'de 10 bin doların altına satılan bir otomobilden bahsediyoruz. Gerçekten o fiyat bandına sunduğu özellikler de ciddi oranda güzel. Ama Avrupa'da 19.990 Euro'dan başlayan fiyatlarla, yani neredeyse Çin'dekinin, hatta neredeyse de Çin'dekinin iki katı fiyatla Türkiye'de satışa sunulmuş bir otomobil, pardon, Avrupa'da satışa sunulmuş bir otomobilden bahsediyoruz. O yüzden belki hani şunu bekleyenler olabilir. İşte Dolphin Surf Türkiye'ye geldiğinde 1 milyonun altına satılır mı?
Olmaz.
Yani az önce gördük Microlino 1.265.000 evet. seviyesinde. Hani bunu gören BYD'de 1 milyonun altına araba yani, satar mı burada?
Bence sattırmazlar da biliyor musun ya. Bir taraftan
sattırmazlar
da. Yani çünkü adam diyecek ki ben bunu burada üretiyorum, bilmem ne yapıyorum. Sen tutuyorsun, geliyorsun. Yani onu birisi ona öyle sattırmayacak. Bana göre zaten yani bu şimdi de bunu bu kadar düşük satmamasının sebebi sadece kar amaçlı değil, sattırılmaması gibi geliyor bana. Yani sadece tek nedenin işte fiyat avantajı burada sunamıyorum falandan ziyade sundurulmaması gibi de geliyor. Çünkü otomobil pazarı tabii büyük bir pazar ve oldukça lobi faaliyetinin güçlü döndüğü bir pazar. Öyle pek kolay gelmiyor bana. Yani nasıl ki Çinli otomobillere vergiyi çak diye çaktılar. Yani demek ki bu iş o kadar kolay değil. Yani yoksa adam ucuz üretiyor zaten. Orada sıkıntı yok ama sen ucuz üretsen de ben sana vergiyi ya vergiyle geleceğim ya başka bir şeyle geleceğim. Burada ürettim ama şundan düşük satacağım. Yok abi öyle bunu sana vermiyorum diyeceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden biz hani Instr'la beraber, başka şeylerle beraber 1 milyonun altına falan bunları unutalım abi. Yok öyle bir şey.
Ne yazık.
Öyle bir fiyat yok gene Recep İvedik.
Yok.
Evet. Devam ediyoruz.
Gerçekten öyle. Şöyle teknik özelliklerine bakacak olursak hani gerçekten Çin'deki fiyat 10 bin doların altında olduğu için sunduğu özellikler fiyatına göre oldukça iyi ki Çin'de de zaten çok popüler bir model olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten güzel satış adetleri şey yaptı. Bu arada BYD ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Çok hani bu haberle ilişkili değil ama şunu söylemek lazım. Avrupa'da İlk başta gerçekten hani yanlış bir strateji izlemiş olsa da sonradan biliyorsun Avrupa'ya müdahale etti. BYD biliyorsun işte kendisi ilerlemeye başladı. Çok gelen şikayetler üzerine, yaşanan sıkıntılar üzerine. Şu anda Avrupa'daki fiyatları da biraz beklenenin üzerinde olsa da satışlarını arttırmaya devam ediyor. Nisan ayında Avrupa satışlarını geçtiğimiz yıla göre %170 civarında arttırdı ve Tesla'yı ilk kez geride bırakmayı başardı. Geçen ay Avrupa'da 7.231 adet tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Tesla %49 düşüşle 7.165 adet satış gerçekleştirdi. Tabii %170 civarında satışlarını arttırması burada önemli. BYD açısından iyi bir başarı ama tabii ki Tesla'yı geçmiş olması biraz da Tesla'nın son dönemde izlediği yanlış politikayla da alakalı. %49'luk
düşüş. Elon Musk'ın yanlış politikası yani bir de o yani.
Evet.
İkili politika yani. Elon Musk da yanlış politika üzerine ilerliyor. Tesla da yanlış politikasyonu ilerliyor.
Evet maalesef. Hani Tesla'yı geride bırakmış olması da biraz dediğim gibi hani burada Elon Musk'ın son dönemde imza attığı olaylarla ilişkili. Avrupa'da biliyorsun çok sıkıntılar yaşıyor bu durumda. Az önce hani senin ilk başta bahsettiğin olay da bu. Avrupa'da çok sıkıntı yaşadığı için şu an Türkiye aslında Tesla için önemli bir pazar haline gelmiş durumda. Yine Dolphin Surf'e dönecek olursak 19.990 Euro'ya yani 20.000 Euro'ya neler sunuyor? Giriş seviyesinde aktif versiyonu var. 30 kWh'lik lityum demir fosfat bataryayla WLTP'ye göre 220 km menzil sunuyor. 65 kW'lık motorla geliyor. Boost versiyonunda daha büyük batarya. 43.2 kWh'lik bir batarya geliyor. Yine lityum demir fosfat batarya. 322 km menzil sunuyor. Yine aktif versiyondaki gibi 65 kW'lık motorla geliyor. En üst donanım seviyesinde Comfort'ta ise motor gücü 115 kW'a kadar çıkıyor. Açıkçası ilerleyen süreçte Türkiye pazarına gelirse hani ben daha düşük batarya değil de biraz daha böyle 300 kilometrenin üzerinde menzil sunan batarya seçeneğinin ve motor kapasitesinin geleceğini düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman rakipleri çünkü özellikle Instra baktığın zaman 360 kilometre civarında bir birleşik menzili var. Gerçi de iddialı bir menzil. O yüzden bunun çok altında kalmak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Bakalım ne gibi bir fiyatla ve donanımla Türkiye pazarına satışa sunacaklar. Ve bu arada Dolphin Surf'te 22 dakikada %30'dan %80'e şarj olduğu belirtiliyor. %10'dan %80 değeri vermemişler. Bazen markalar böyle birazcık hile hurda yoluna gidiyorlar. %10'dan %80 değil de %30'dan %80'i açıklıyorlar. BYD de bu noktada Avrupa pazarı için en azından bu değeri açıklamış. DC hızlı şarj desteği aktif versiyonda 65 kW, diğer iki versiyonda 80 kW'da karşımıza çıkıyor. Son hızı 150 km/saat. Aslına baktığımızda yine rakipleriyle aynı düzeyde olduğunu söylemek lazım. En azından 80 kW'lık DC hızlı şarj desteği de baktığımız zaman giriş seviye model olmasına rağmen birazcık iyi, yani ortalamanın üzerinde olduğunu söylemek lazım ki Dolphin'de biliyorsun 88, yani Atto'da bile bir ara 88 kW'ları görüyorduk DC hızlı şarj desteğinde. O yüzden en azından böyle giriş seviye kompakt bir modelde 80 kW'ı görmek oldukça iyi. Bununla ilgili detaylar da bu şekildeydi. Avrupa'da gördüğün gibi hani bizim her zaman söylediğimiz Renault 5 gibi modellerle, Citroen EC3 gibi modellerle, Hyundai Inster'la rekabet edecek. Ne kadar başarılı olacak onu da ilerleyen süreçte görüyor olacağız zaten.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ağzına sağlık. Ben de şu an
bu ortam
kalabalıklaştığı için hemen sözü sana devretmek istiyorum. Ses en azından rahatsız etmesin sevgili dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi. Ağzına sağlık. Çok güzeldi. Bakalım piyasa bizi nerelere götürecek, neler göreceğiz? Türkiye'deki durum ne değiştirecek, ne göreceğiz? Ağzına sağlık. Her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum ve sözü her
an sana bırakıyorum. Evet, biz de her zaman olduğu gibi kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyorsanız ve beğeniyorsanız ama hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Hem YouTube algoritması hem de bizim motivasyonumuz için sadece bu birkaç saniyenizi alacak işlemler yeterli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.